Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Rachel Hollis'in 2018'de yayımlanan Girl, Wash Your Face kitabı anı, kişisel gelişim ve inanç temelli düşünceleri bir araya getiren bir motivasyon çalışmasıdır. Hollis, özellikle kadınların kendileri hakkında tekrar tekrar kurduğu onları hareketsiz bırakan 20 yanlışı ele alır. Her bölümde önce bir yanlış inancı adlandırır. Ardından kendi hayatından bir deneyimle bu inancın nasıl işlediğini anlatır ve ona karşı geliştirdiği yaklaşımı paylaşır. Kitabın amacı okuyucunun karşılaştırma, yetersizlik duygusu, erteleme, beden algısı, annelik beklentileri ve ilişkilerle ilgili iç konuşmasını sorgulamasıdır. Hollis'in temel savı, kişinin mutluluğu ve günlük seçimleri için sorumluluk alması gerektiğidir. Bu yaklaşım, kitabın enerjisini ve çekiciliğini oluştururken, yaşam koşullarını ve toplumsal etkenleri yeterince hesaba katmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.
Kısa bölümler, samimi bir anlatım ve doğrudan konuşan bir ton, kitabı akademik bir rehberden çok.
Kişisel deneyimlerden beslenen popüler bir öz yardım anlatısı haline getirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 20 yanlış inanç üzerinden kurulan bölüm yapısı kitabın belirleyici yöntemi. Genel mutluluk tavsiyeleri sıralamak yerine her bölümü belirli bir yanlış inanca bağlamasıdır. Yarın başlayacağım, yeterince iyi değilim, kilom beni tanımlar ya da artık bunu aşamam gibi cümleler Hollis'in ele aldığı düşünce kalıplarının örnekleridir. Bu yapı, okuyucunun soyut bir memnuniyetsizlik hissini daha somut, gözden geçirilebilir ifadelere ayırmasına yardım eder. Bir kişi, yalnızca kendini kötü hissettiğini söylemek yerine, bu duygunun ertelemeden mi, başkalarıyla kıyaslamadan mı, yoksa değişmez bir kimliğe inanmasından mı kaynaklandığını düşünmeye davet edilir. Hollis her yanlış inancı kendi yaşantısından bir olayla ilişkilendirir. Böylece kitap, uzman araştırmalarına dayalı bir psikoloji metni olmaktan ziyade, deneyim yoluyla ikna etmeye çalışan bir anlatı kurar. Bu yaklaşımın avantajı erişilebilir olmasıdır. Okuyucu bölümleri ihtiyacına göre ayrı ayrı okuyabilir. Sınırı ise her sorunun kişisel irade ve tutum değişikliğiyle çözülebileceği izlenimini yaratabilmesidir. Yine de yanlış inançları tek tek adlandırma tekniği otomatikleşmiş olumsuz düşünceleri görünür kılmak için kitabın en düzenli ve uygulanabilir yönüdür. İkinci olarak kişisel sorumluluk vurgusu ve bunun sınırları Hollis'in kitabındaki ana fikir kişinin mutluluğu için nihai sorumluluğu üstlenmesi gerektiğidir. Bu düşünce başkalarının onayı, geçmişteki hatalar ya da ideal koşullar gelene kadar beklemeye karşı çıkar. Okuyucudan günlük tercihlerini incelemesi, küçük hedefler koyması, verdiği sözleri dikkatle seçmesi ve kendi davranışları konusunda dürüst olması istenir. Özellikle erteleme üzerine bölümde büyük ve belirsiz değişim beklentisi yerine küçük adımlarla başlama düşüncesi öne çıkar. Bu yönüyle kitap kontrol edilebilen alanlara dikkat çekerek edilgenliği azaltmayı amaçlar. Ancak kişisel sorumluluk kavramı, eşitsizlik, ekonomik baskı, sağlık sorunları, bakım yükü ve travma gibi kişinin tek başına çözemeyeceği koşulları gölgede bırakabilir. Eleştirmenlerin bir bölümü, mutluluğu yalnızca bireysel çabaya bağlamanın sert ve eksik bir çerçeve olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle kitabı okurken Hollis'in mesajını, her sonucun bireysel kusurdan doğduğu iddiası olarak değil, kişinin etkileyebildiği seçimler için sorumluluk alma çağrısı olarak sınırlı biçimde değerlendirmek daha dengelidir. Kitabın yararlı tarafı eyleme geçmeyi teşvik etmesidir. Zayıf tarafı ise yapısal engellere daha az yer vermesidir. Üçüncü olarak, karşılaştırma, yetersizlik ve bedenle kurulan ilişki, kitapta farklı görünen birçok yanlış inanç, aslında karşılaştırma mekanizmasında birleşir. Başkalarının hayatının daha düzenli, çocuklarının daha başarılı, bedenlerinin daha kabul edilir ya da kariyerlerinin daha ileri olduğu düşüncesi, kişinin kendi değerini dış ölçütlerle belirlemesine yol açar. Hollis, bu karşılaştırmanın seçici olduğunu vurgular. İnsanlar genellikle başkalarının görünür başarılarını kendi hayatlarının en zor anlarıyla kıyaslar. Bu yüzden kitap, mutluluğu başka bir insanın hayatına benzemekle eşitlememeyi önerir. Kilo tarafından tanımlanma düşüncesini ele aldığı bölümde de bedenin, kişinin bütün kimliğinin ölçüsü haline gelmesine karşı çıkar. Önerdiği yaklaşım, beden algısını tamamen görmezden gelmek değil, özdeğeri yalnızca görünüşe bağlamamaktır. Bu mesaj, özellikle sosyal medya aracılığıyla ideal yaşam ve görünüş imgelerinin sürekli dolaşıma girdiği bir ortamda anlaşılır bir karşılık bulur. Bununla birlikte kitap, beden algısı ya da özgüven sorunlarının klinik boyutlarını ayrıntılı biçimde incelemez. Terapinin değerinden söz etse de sistemli bir ruh sağlığı programı sunmaz. Okuyucu için en gerçekçi kullanım. Kitaptaki karşılaştırma eleştirisini öz gözlem için bir başlangıç kabul etmek. Yoğun kaygı veya bedenle ilgili ciddi sıkıntılarda ise profesyonel destek aramaktır. Dördüncü olarak, annelik, ilişkiler ve kadınlara yüklenen ideal olma baskısı, holis, çalışan bir anne, eş ve girişimci olarak yaşadıklarından hareketle, kadınlara yöneltilen kusursuzluk beklentisini sorgular. İyi anne olmak, her ilişkiyi tek başına ayakta tutmak, evini sürekli düzenli tutmak veya herkesi memnun etmek zorunda olmak gibi varsayımlar, kitapta çeşitli yanlış inançlarla bağlantılıdır. Annelik hakkında başka ailelerin çocukları ve ev düzeniyle yapılan kıyaslamaların yarattığı suçluluk duygusuna değinir. Buradaki temel öneri, ideal bir görüntüye ulaşmaya çalışmak yerine kişinin kendi önceliklerini belirlemesidir. İlişkiler bağlamında ise sevginin tek başına bütün sorunları çözmeyeceği fikrini işler. Sağlıklı kararlar için dışarıdan güvenilir bir bakış açısının, açık iletişimin ve gerçekçi değerlendirmenin gerekli olabileceğini savunur. Bu bölümler, gündelik kadınlık rollerinin yarattığı görünmez baskıları samimi biçimde adlandırdığı için birçok okuyucuya yakın gelebilir. Ancak anlatım, büyük ölçüde yazarın kendi aile, inanç ve çalışma deneyimine dayanır. Bu yüzden farklı aile yapıları, gelir koşulları veya ilişki deneyimleri için evrensel bir reçete sayılmaz. Kitabın asıl katkısı, kusursuz anne, kusursuz eş ve kusursuz kadın idealinin sürdürülemez olduğunu hatırlatmasıdır. Okuyucuya, başkalarının standartları yerine kendi değerleri ve koşullarıyla uyumlu sınırlar kurmayı düşündürür. Son olarak inanç, terapi ve alışkanlık değişimini bir arada kullanması, Girl, Wash Your Face, yalnızca olumlu düşünme çağrısı yapan bir kitap değildir. Hollis, bazı bölümlerde dua, İncil alıntıları ve inanç diline yer verirken, bazı sorunlarda terapiye başvurmanın öneminden de söz eder. Örneğin yetersizlik, geçmiş acılar veya kişinin gerçeği söylemekte zorlanması gibi konularda konuşmanın ve destek almanın gerekli olabileceğini belirtir. Alışkanlıklarla ilgili bölümlerde ise tetikleyicileri tanımak, gerçeği inkar etmemek, çevreyi düzenlemek ve cazibeyi azaltmak gibi daha davranışsal öneriler kullanır. Bu karışım, kitabın geniş bir okur kitlesine ulaşmasına katkı sağlamıştır. İnanç sahibi bir okuyucu için manevi göndermeler anlamlı olabilir, pratik yön arayan biri için de küçük hedefler ve alışkanlık farkındalığı işe yarayabilir. Buna karşılık, kitabın Hristiyan içerikle kişisel başarı ve öz yeterlilik mesajını nasıl birleştirdiği tartışma yaratmıştır. Bazı Hristiyan yorumcular, metnin teslimiyet ve ilahi lütuf yerine bireyin kendini düzeltmesine fazla ağırlık verdiğini savunur. Analitik açıdan bakıldığında, kitap tutarlı bir dini öğreti ya da klinik yöntem önermez. Daha çok yazarın inancı, deneyimleri ve popüler kişisel gelişim dilinin bir bileşimidir. Bu nedenle önerilerin okuyucunun kendi değerleri, ihtiyaçları ve destek kaynaklarıyla eleştirel biçimde uyarlanması gerekir. Sonuç olarak, Girl, Wash Your Face. Kendini yetersiz hisseden, sürekli kıyaslama yapan, ertelemeyle mücadele eden ya da günlük rollerinin baskısı altında kalan okuyucular için uygun olabilir. Özellikle akademik bir kişisel gelişim modeli değil, kısa ve samimi bölümlerle düşüncelerini gözden geçirmek isteyen kadınlara hitap eder. Kitabın pratik faydası, dağınık görünen iç eleştirileri belirli cümleler halinde tanımlamasıdır. Okuyucu, yarın başlayacağım veya kilom beni tanımlar gibi kendi tekrar eden yargılarını fark ederek bunların davranışlarını nasıl etkilediğini inceleyebilir. Küçük hedefler, dürüst öz değerlendirme, destek isteme ve karşılaştırmayı azaltma gibi öneriler bu çerçevede işe yarayabilecek başlangıç noktalarıdır. Buna rağmen kitap, terapi, travma, bağımlılık, depresyon veya ekonomik zorluklar için yeterli bir kaynak değildir. Bu alanlarda profesyonel ve toplumsal destek ihtiyacını kişisel irade çağrısıyla değiştirmemek gerekir. Benzer öz yardım kitaplarından ayrıldığı nokta, yapılandırılmış 20 yanlış inanç modelini açık sözlü anılarla birleştirmesidir. Hollis, okura bir uzman ya da öğretmen gibi değil, deneyimlerini paylaşan sert ama yakın bir arkadaş tonuyla seslenir. Bu üslup kitabı kolay okunur kılar, fakat önerilerin kanıta dayalı ayrıntısını sınırlayabilir. Sonuç olarak, kitap en iyi. Kesin cevaplar sunan bir rehber olarak değil, kişinin kendine anlattığı hikayeleri sorgulamasını sağlayan popüler bir başlangıç metni olarak değerlendirilir. Destek olmak isterseniz Rachel Hollis kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.